Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi programımızda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta programımıza Tansu Yeşilkır arkadaşımızın hayvan hakları iklim değişikliği çerçevesinde hazırladığı bir bültenle başlayacağız. Ardından Sara Bit arkadaşımızın ekoloji bültenini, Dilan Altın Makas arkadaşımızın hazırladığı ekoloji bültenini dinleyeceksiniz. Söyleşi köşemizde ise Türkiye illerinin iklim krizine karşı ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduğunu haritalandıran bir akademisyen konuğumuz olacak. Duygu Bütün bu haftaki söyleşi köşemizin konuğu programımızda bir indie rock müzisyeni olan Alex G'nin parçalarını sizlerle paylaşacağız. İlk çalacağımız parça hayvan hakları bülteninin ardından Crap olacak.
Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Yeşil Havadis dinleyicileri. Ben Tansu Yeşilkır. Bu hafta radyomuzun 21. dinleyici destek şöleni gerçekleştiriliyor. 16 Mart'tan 24 Mart'a kadar radyonun şenliği içerisindeyiz. Her sene baharın geldiğini müjdeleyen şeylerden biri benim için radyonun destek haftasına girmesi ve o enerjinin, heyecanın, dinamizmin bizim evlerimize kadar giriyor olması. Bu sene de çok güzel destekler diliyorum radyomuza. Açık Radyo bir topluluk radyosu ve dinleyicilerinin desteğiyle, gönüllü programcılarının, emekçilerinin emekleriyle var olan bir radyo. Eğer siz de Açık Radyomuz kainatın tüm seslerine açık olsun, bu sesleri evlerimize kadar getirsin, bizi değişik müziklerle tanıştırsın, farklı perspektiflerle, yepyeni bilgilerle buluştursun istiyorsanız, onu yaşatmak istiyorsanız lütfen radyomuza destek olun. Destek olmak çok kolay. İnternette Açık Radyo yazabilirsiniz, radyonun web sitesine gidebilirsiniz, oradan desteğinizi yapabilirsiniz. Veya telefonla radyomuza ulaşıp desteğinizi telefonla iletebilirsiniz. Orada telefonunuzu radyonun emekçileri karşılayacak. Onların seslerini duymuş olursunuz. Onlarla temasa geçtiğinizi daha yakından hissedersiniz. Ve onlara belki teşekkür de edersiniz. Böyle. Ayrıca tabii bizim programımızda Yeşil Havadis'e destek olmak isterseniz ayrıca bizi mutlu edersiniz. Ve şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Radyomuzun sloganı kainatın tüm seslerine Açık Radyo oluşu. Benim de bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim konu sosyal bilimlerde, çevre sosyolojisinde, iklim değişikliği sosyolojisinde ki böyle disiplinler varmış ben de İngilizce'de okudukça karşılaşıyorum. Aslında tüm seslere bu alanların açık olmayışıyla ilgili bu disiplinlerde göz ardı edilen, biraz arka planda bırakılan hatta çok da bahsedilmeyen bu grup hayvanlar. Ama tabii hayvanlar dediğimizde içinde bizim de bulunduğumuz çok kocaman bir alemden bahsediyorum. Ama aslında benim özellikle üstünde durmak istediğim hayvanlar insanların sistematik olarak yetiştirip, endüstriyel metotlarla üretip, hayatları boyunca kullanıp sonra da yine sistematik olarak öldürdükleri ve tükettikleri daha çok gıda olarak tabaklarımızda onlarla karşılaşma imkanı bulduğunuz hayvanlar. Endüstriyel hayvancılık hem ölçeği gereği hem kullandığı metotlar sebebiyle hem de bütün bunların insanların, tüketicilerin gözlerinden çok uzaklarda olması sebebiyle aslında çok büyük problematik bir alan ve büyük sermaye ilişkilerinin döndüğü, insan sağlığına büyük zararlara dokunan, ayrıca çevreyi de yıkıcı etkileri olan büyük bir sektör. Bu sektör insan sağlığına, toplum sağlığına, çevre sağlığına olan yıkıcı etkileri sebebiyle zaten doğa bilimlerinin, sosyal bilimlerin, çalışma alanı içerisinde olması gereken bir şeyken, bir de bu işin şu tarafı var, bu sektörde kullanılan canlı varlıklar kediler köpekler kadar zeki, duygusal kapasiteleri, mental kapasiteleri olan, hareket ihtiyaçları olan hayvanlar. Bu hayvanlar bu kadar büyük ölçeklerde üretilip tüketiliyorken, insanlar olarak, sıradan tüketiciler olarak onlara bazı borçlarımız olduğunu düşünüyorum. Kendimize de aynı zamanda. O da gıdamızın ne şekilde üretildiğine dair bir merak duymak, bunu araştırmak ve gıdamızın hikayesindeki gerçekliklerle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sıradan insanlar olarak bence bizim borcumuz. Bir de ayrıca bilimle uğraşan, sosyal bilimlerle, doğa bilimleriyle, iklim bilimiyle uğraşan insanlar olarak da bu faaliyetlerin çalışma alanımız içerisindeki yerini göz ardı etmemek ve birçok baskıya, zulme, sömürüye uğrayan insan grubu için göstermeye çalıştığımız duyarlılığı bu hayvanlardan esirgememek çok basit ama önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Biz de Yeşil Havadis'te iklim ve ekoloji problemlerini gündeme getirmeye çalışıyoruz. Toplumsal dinamiklerini de incelemeye çalışarak. O yüzden ben de hafta içi okuduğum bir makaleden faydalanarak endüstriyel hayvancılığın bu konulara olan etkisinden bahsettim. Okuduğum makalenin yazarı Richard Twine, 2020 yılında yayınlanmış bu makale. İngilizce ismi Where Are the Non-Human Animals in the Sociology of Climate Change? Yani insan olmayan hayvanlar iklim değişikliği sosyolojisinde neredeler diye soruyor. Richard Twine birçok çevre sosyolojisi, iklim değişikliği sosyolojisi yayınını inceliyor ve sonuç olarak milyarlarcasını üretip kendi amaçlarımız için kullandığımız, faydalandığımız, sonra da öldürdüğümüz bu hayvanların bu literatürde göz ardı edildiğini sonucuna varıyor. Peki göz ardı edilecek bir konu mu? Bunu cevaplamak için isterseniz kısaca bazı veriler ışığında iklim değişikliği bağlamında bu konuya bakalım. İklim değişikliği söylemine baktığımızda büyük ölçüde fosil yakıtlara ve enerjiye odaklanıldığını görüyoruz. Bu da tarım kaynaklı emisyonları odağımızdan kaçırma riskine sebep oluyor. 2020 yılında yayınlanmış bir araştırmaya göre bir anda tümden tüm fosil yakıtların kullanımını bitirecek olsak bile şu anda gıda sistemi kaynaklı emisyonlar yüzünden yine 1,5 derece veya 2 derece hedefini yakalamamız olanaksız gözüküyor. Peki hayvancılıktan kaynaklanan emisyonlar ne kadar? FAO'nun, yani Dünya Tarım ve Gıda Örgütü'nün 2006 raporuna göre tüm insan kaynaklı emisyonların %18'ine tekabül ediyor hayvancılık kaynaklı emisyonlar. Daha sonra FAO 2013 yılında bu oranı %14.5 olarak, 14.5 olarak açıklıyor. Richard Twine başka bir çalışmasında diyor ki, bu veriler hem çok eski hem de çok güvenilir değil, hesaba katmadıkları birçok başka kalem var. Yeniden hesaplayalım diyor ve bu şekilde ulaştığı oran tüm insan kaynaklı sera gazı salımları içerisinde hayvancılık kaynaklı salımların %16.5'tan %28.1'e kadar değişen bir aralıkta karşılık bulduğunu söylüyor. Biz bu oranlar içerisinde en muhafazakar olanını seçecek olursak, yani %14.5'i seçecek olursak bile bu tüm ulaşım kaynaklı emisyonlardan daha fazla bir paya denk geliyor. Yani bütün arabalar, uçaklar hepsinin sebep olduğu emisyonlardan daha fazla emisyona sebep oluyor hayvansal üretim. Twine her sene 70 milyardan fazla kara hayvanının insan tüketimi için üretilip öldürüldüğünü söylüyor. Ve gezegenin yaşanabilir alanının %38'inin ve gezegenin tüm alanının %27'sinin hayvan ve hayvan yemi üretimi için kullanıldığını söylüyor. Bir sivil toplum raporu olan Et Atlası 2021'e bakacak olursanız da tüm tarımsal alanın %77'si hayvancılık amaçlı kullanılıyor ve tüm üretilen tahılların %40'ı hayvanlara yem olması amaçlı üretiliyor. Bu meselenin ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik kaybı üzerindeki etkisi de çok büyük. Yine araştırmalar Amazon ormanlarının 2/3'ünün hayvancılık amaçlı yer açma, yani ormanları kesip onun yerine hayvan yetiştirecek yer açma amaçlı katledildiğini gösteriyor. Ve hayvancılık faaliyetlerinin hem ormanları yok ederek hem kullanılan yapay gübre, pestisit gibi kimyasallar sebebiyle, antibiyotik kullanımı, suların kirletilmesi, havanın kirletilmesi gibi birçok sebeple biyoçeşitlilik kaybının, yani türlerin yok oluşunun en önde gelen sebeplerinden biri olduğu gösteriliyor. Ben bu ekonomik faaliyeti neden mesele etmemiz gerektiğine dair sadece iklim değişikliği bakımından birkaç veri paylaştım. Bu işin vicdan boyutu, sağlık boyutu, toplumsal boyutu falan çok daha derin. Umarım bu konuda daha duyarlı olduğumuz, daha meraklı olduğumuz, daha çok araştırıp konuştuğumuz günler gelecektir. Benden bu haftalık bu kadar. Hepinize sevgiler.
Herkese merhabalar, ben Sare. Bugün size Yeşil Gazete'den farklı ekoloji haberlerini sunuyor olacağım. İlk haberimiz Amerika'nın New York eyaletinden. New York'ta önümüzdeki Nisan ayının sonuna doğru 1000'den fazla yerli bitkiyle dolu küçük bir orman ortaya çıkacakmış. Çok heyecan verici bir haber. Manhattan'ın güney ucunda bulunan 2700 metrekarelik arazi kentin ilk cep ormanı olacak. Ormanın yaratıcıları bunun hem artan biyoçeşitliliğin güzelliğini hem de giderek daha zorlu hava koşullarıyla mücadele eden kent sakinlerine somut faydalar getireceğini söylüyor. Bu uygulama ilk olarak 1970'lerde Japon botanikçi Akira Miyazaki'nin öncülüğünde başlamış ve genel olarak yapılan şey aslında yoğun hızlı büyüyen ağaçlar ve çalılar dikmek olarak da düşünülebilir. Kentlerde Miyazaki tarzı ormanlar yaratmanın soğutma, gölge, su ve karbon emiliminin yanı sıra kuşlar ve böcekler gibi yabani hayvanlara yani yaban hayatına da aslında ev sahipliği yapabilecek ekosistemlerin restorasyonu dahil olmak üzere bir dizi faydası bulunuyor. Genellikle kompostla zenginleştirilmiş toprağa ekilen çalı ve gölgelik katmanlarının güneş ışığı için rekabet ederken yüksek oranda büyüdükleri araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Bu yoğun yeşillik parçaları bir kez dikildikten sonra küçük kentsel alanlarda çok fazla bakım gerektirmeden de gelişebiliyorlar. Kentlerin ağaç örtüsünü genişletmenin, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitliliği desteklemenin yanı sıra aslında yıl boyu faydaları var. Genel olarak ağaçlar canlıların bağışıklığını güçlendirmek, kan basıncını düşürmek, ruh halini iyileştirmek, odaklanmayı işte keskinleştirmek, odak sürelerimizi artırmak, enerji seviyelerimizi arttırmak gibi birçok aslında güzel fayda sağlıyor. Sokak ağaçlarının fazla olduğu bölgelerde yaşayan çocukların astım hastası olma olasılıklarının daha düşük olduğuna dair bulgular var. Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde kötü hava kalitesi, ağaç ve gölge eksikliği ve yetersiz soğutma sistemleri nedeniyle en büyük ısı yükünü sosyoekonomik olarak daha düşük gelirli olan kişiler ve aynı zamanda da aslında daha ayrımcılığa uğrayan kesimlerin omuzladığı da bulgular arasında American Forest ağaç işliği puanına göre mesela Amerika'daki beyaz olmayan topluluklar çoğunluğu beyaz olan bölgelere göre ortalama %44 daha az ağaç örtüsüne sahip. Yani bu ne demek? Aslında toplumun ayrıcalıklı kesiminin yeşilliğe ve doğaya aslında ulaşımı daha kolay ve bu sayede aslında onların iklim krizinden etkilenme, o sıcak dalgalarından etkilenme olasılıkları da daha düşük. Dolayısıyla yine aslında iklim krizi maalesef ki en çok sosyoekonomik anlamda daha düşük seviyede olan ya da ayrımcılığa maruz kalan, ötekileştirilen kişileri daha çok etkiliyor. Aslında bu bir yandan da küçümsenecek bir şey değil. Çünkü biliyorsunuz ki sıcak hava dalgaları özellikle bölgeye ve tabii ki döneme göre değişiyor. Ama sıcak hava dalgaları ölümcül hale gelebiliyor. Ve dolayısıyla da aslında dikkat etmemiz gereken ve özellikle şehirlerimizi daha yeşillendirirken bunu da göz önünde bulundurmamız gereken bir faktör olarak düşünebiliriz. İkinci haberimiz bu sefer ormansızlaşma üzerine. Ormansızlaşma ile mücadele ve doğayı koruma politikaları bir yılda iki katına çıktı. Yeni bir araştırmaya göre dünya çapındaki hükümetlerin doğayı korumaya dayalı politikaları son bir yılda iki katına çıktı. Rapor için dünya çapında 300 farklı politika değişikliği incelenmiş. Sonuç olarak 2035 yılına kadar küresel emisyon azaltımlarının yaklaşık yarısının ormansızlaşmayı sona erdirmeyi, gıda israfını azaltmayı, ekosistemleri onarmayı, tarımsal emisyonların azaltılmasını ve doğayı korumaya dayalı iklim çözümlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan politikalardan kaynaklanacağı ortaya konuldu. Buna göre sadece son bir yılda arazi kullanımıyla ilgili emisyonlarla mücadele etmek için tasarlanan güvenilir ulusal politika duyuruları iki katına çıkmış. Birleşmiş Milletler'in sorumlu yatırım ilkelerine göre kurulan bir tahmin grubu olan Inevitable Policy Response tarafından yapılan çalışmada enerji geçişi kadar önemli bir arazi geçişi şu anda yolda deniliyor. Buna karşın geçtiğimiz yıl boyunca uygulamaya konulan doğayı koruma politikalarının %90'dan fazlası 2 derecelik küresel ısınmaya uygun olarak belirlenmiş. Bunların çok hızlı maalesef Paris Anlaşması'nın ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefiyle uyumlu. Bu da hükümetlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde doğa politikalarını daha da güçlendirmeleri yönünde baskın altında olacağı anlamına geliyor. Euronews'un aktardığına göre doğaya ve toprağa dayalı çözümlere yatırım yapmamanın çiftçiler, şirketler ve tüm ekonomi için büyük maliyetlere yol açacak şekilde artan iklim riskiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıyor rapor bize. Çalışma doğa kaybını ve ormansızlaşmayı durdurmaya yönelik politikaların hazırlıksız yatırımcılar için problem oluşturacağına da dikkat çekiyor. Enerji geçişi kurumsal gündemin üst sıralarında hızla yükselse de iklim geçişinde doğanın, toprağın ve gıdanın rolü yeterince takdir edilmiyor. Aralık 2024'ten itibaren Avrupa Birliği ile ticaret yapan ithalatçı ve ihracatçıların ürünlerinin yakın zamanda ormansızlaştırılmış alanlardan gelmediğini veya ormanların bozulmasına neden olmadığının kanıtlaması gerekecek. Aksi takdirde büyük para cezaları, ürünlere el konulması veya ürünlerin Avrupa Birliği pazarında yasaklanmasıyla karşı karşıya kalabilecekler. Birlik, kakao, kahve, palmiye yağı, soya, sığır eti ve odun ürünleri dahil olmak üzere genellikle ormansızlaşmayla ilişkilendirilen ürünlerin bir listesinde oluşturdu. Rapora göre küresel gıda tedarik sisteminin merkezindeki şirketler bu kısıtlamalara uymamaları halinde 2030 yılına kadar değerlerinin %26'sını kaybedebilir. Doğayı korumaya dayalı çözümleri benimseyen şirketler için ise yeni fırsatlar doğabileceği belirtiliyor. Bu haberimizle benim bu haftaki köşemin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, iklim bültenine geçmeden önce yine bir Alexçi parçası dinleyeceğiz. Memory.
Günaydın sevgili Yeşil Havadis dinleyicileri. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum öncelikle. Ben Dilan Altınmakas. Bu hafta iklim bülteniyle karşınızdayım. İlk olarak üzerine konuşmak istediğim şey kış sıcaklıklarının artması tabii ki. Cemreler düştü, bahar geliyor, hatta geldi diyebiliriz. Hava, su ve toprak ısınıyor, doğa uyanıyor. Ancak bu sefer doğanın uyanışını kutlarken artan sıcaklıklar ve değişen iklim koşulları gıda üretimindeki risklere yönelik kaygılarımızı da körüklüyor bir yandan. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre 2023 Haziran ayından bu yana yaşadığımız her ay şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre de Türkiye'nin birçok yerinde mevsim normalleri aşıldı. 2024 Ocak ayı ortalama sıcaklıkları ülkemizde normallerin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. Ve son 53 yılın en sıcak Ocak ayı oldu. Peki artan sıcaklıklar tarımsal üretim için ne anlama geliyor? Biraz bunun üzerine konuşabiliriz. İklim krizi ve artan kış sıcaklıklarının sebep olduğu sorunların başında tahmin edeceğiniz üzere kuraklık geliyor. Su fakiri olma yolunda bir ülke olmamız da gıda üretimindeki riskleri daha da arttırıyor maalesef. Sıcaklıkların artması ile nemi azalan toprağın suya doyması için daha fazla sulama yapmak gerekiyor. Yüksek ısı, toprağın azot miktarı ve pH değeri ile mikrobakteriyel bileşimini değiştiriyor ve topraktaki besin maddelerini ve bitki sağlığını olumsuz yönde etkileyerek üretimde kayıplara sebep oluyor. Organik tarım üreticisi Gürsel Tonbul, yüksek sıcaklıkların toprakta zararlı mikroorganizmaların üremesine neden olduğunu, fotosentezle başladığı için bitki büyümesi ve döllenme yeteneğinin azaldığını, aynı zamanda bahçe ve ormanlarda yangınlara, toplu ağaç kurumalarına ve bitki salgını hastalıklarına yol açtığını söylüyor. Kuraklık, artan sıcaklıkların ilk sonucu olarak akla gelse de aşırı ve düzensiz yağışlar da iklim krizinin en önemli sorunlarından biri. Aşırı yağışlar sonucu topraktaki su doygunluğunun artması, oksijen miktarının azalmasına ve nem artışına bağlı zararlı artış ile de bitki hastalıklarının çeşitlenmesine, çoğalmasına sebep oluyor. Düzensiz yağışlar ise bitkilerin ekim-dikim takviminde aksamalara yol açabiliyor aynı zamanda. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Köykop İzmir ile birlikte yürüttüğü İklim Dostu Çiftlikler Projesi'nin paydaşları ile yapılan toplantıya katılan üreticiler, iklim krizine dair en ciddi sorunun düzensiz yağışlar ve sıcaklık dalgalanmaları olduğunu ifade etti. Mevsimsel dalgalanmalar sebebiyle ciddi ürün kayıpları yaşadıklarını belirten üreticiler, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle çok fazla böceklenme olduğunu, güvelerin tarladaki bütün domatesleri 3 günde yok edebildiğini söylüyor. İklim değişikliğinin bitkiler üzerindeki etkilerine dair yapılan araştırmalar, sıcaklık artışları ve yağış rejimindeki değişikliklerin tarımsal üretimde büyük değişimlere neden olacağı ve özellikle buğday gibi temel gıda ürünlerinin üretiminde kayda değer düşüşlere yol açabileceğini gösteriyor. Yükselen sıcaklıkların bitkilerin coğrafi dağılımını etkileyeceği ve bazı türlerin göç etmesine neden olabileceği görülüyor araştırmalar sonucunda. Yapılan bir başka araştırmada da kış aylarının sıcak geçmesinin bitkilerin biyolojik saatlerini ve fenolojik döngülerini değiştirebileceği belirtiliyor. Tabii bu durum tarımsal üretim desenlerinin ve yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesini ve iklim krizine uyum stratejilerinin geliştirilmesini gerektiriyor. Artan sıcaklıkların dışında kışın kar yağışında da azalma söz konusu. Oysa kar yağışlarının tarımsal açıdan çok önemli işlevleri var. Kar örtüsü toprağa ısı yalıtımı sağlayarak bitkilerin kış aylarında soğuk hava koşullarından etkilenmesini engelliyor. Taban suyunun doğal dengesinin korunmasında kar yağışı etkili bir rol oynuyor. Karın yavaş yavaş erimesi toprakta suyun daha uzun süre tutulmasını sağlıyor ve bu da bitkilerin kök gelişimi için elverişli bir ortam yaratıyor. Böylelikle kuraklık riski ve bitkilerin sulama ihtiyacı da azalıyor. Organik tarım üreticisi Şaban Burhan, kar yağışının normal olduğu yıllarda 6 saat sulama ile toprağın su doygunluğuna eriştiğini, kar yağmayan yıllarda ise 20 saat sulamanın dahi yetmediğini ve verim kaybı yaşadıklarını ifade ediyor. Kar yağışlarının aynı zamanda zararlı mikroorganizmaları azalttığını, bitkilerin ve ağaçların erken uyanmasını önleyerek don riskini azalttığını belirten Burhan, ağaçların erken çiçek açtığı yıllarda ciddi ürün kaybı yaşadıklarını, bunun sonucunda gerçekleşen fiyat artışları ile tüketicilerin de iklim krizinden etkilendiğini anlatıyor. İklim değişikliğine uyum sağlayabilmek için doğa ile uyumlu tarım yöntemleri kritik bir rol oynuyor. Başta da söylediğimiz gibi kuraklığa, hastalıklara, değişen iklim koşullarına daha dirençli tarımsal üretim için agroekolojik, onarıcı yöntemlere geçiş yapılması gerekiyor. Organik tarım üreticisi Şaban Burhan, kuraklıklardan konvansiyonel tarım yapanlara göre daha az etkilendiklerini ifade ediyor. Konvansiyonel tarımın yıllık verim odaklı olması sebebiyle o yıl yaşanan kuraklıkta ya da mevsimsel dalgalanmada verim kaybının çok olduğunu, organik tarımın uzun vadeli verimlilik odaklı olmasından ötürü kuraklığa bağlı senelik verim kaybının daha az olduğunu belirtiyor. Ayrıca sentetik gübrelerin sulama ihtiyacını arttırdığını, doğal gübrelemenin toprağın nemini koruduğunu da ekliyor. İklim krizine bağlı kuraklığın artmasından bahsetmişken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumu haritasını da paylaşmak istiyorum sizlerle. Küresel ısınmaya bağlı olarak geçen kış biraz önce de söylediğimiz gibi özellikle batı bölgelerinde hiç kar yağmadı ve sonbahar mevsimi yağışsız geçti. Buna eşlik eden normalin üzerindeki sıcaklıkların ve mevsim kaymalarının yaşandığı dönem için yapılan haritanın büyük bölümü şiddetli kurak alanlardan oluşuyor. Kuraklık aslında normal ve tekrarlayan bir iklim olayı. Bir veya birden çok mevsime yayılan azalan yağışlar nedeniyle oluşuyor. Ancak küresel iklim değişikliğinin sonucu dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar kuraklık olaylarının sıklığını ve ciddiyetini arttırıyor. Su miktarının azalması kuraklığın kısa vadeli etkisi olarak hissedilirken aynı zamanda artan su talebinin karşılanamaması veya ekolojik sistemlerin bozulmasına neden oluyor. Çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik etkileri de kuraklığın şiddetine bağlı olarak çok ağır şekilde hissedilebiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz tarıma bağlı durumlar buna bir örnek aslında. Oluşturulan haritaya bakıldığında izlemeye başlanması gereken hafif kurak alanların en düşük seviyede kaldığı, orta şiddette hafif kurak alanların bunu izlediği, orta şiddette kurak alanların 3. sırada olduğu ve şiddetli kurak alanların boyutunun arttığı görülüyor. Şiddetli kurak alanlar da acil durum olarak nitelendiriliyor. Kuraklığın izlendiği haritalar incelendiğinde 12, 9 ve 6 aylık haritalarda kuraklığın yavaş yavaş arttığı, ancak Şubat ayında olduğu kadar önemli bir kuraklığın yaşanmadığı göze çarpıyor. Ancak son 3 ayda kuraklığın hızla arttığı görülüyor maalesef. Kış böyle geçti. Peki bahar için tahminler neler? Bahar ayları nasıl geçecek diye baktığımızda burada Levent Kurnaz'ın Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın cümlelerine dikkat çekmek istiyorum. Levent Kurnaz, dünyanın genel ikliminin El Niño ve La Nina hava olaylarıyla çok yakından alakalı olduğunu kaydetti. Pasifik Okyanusu'nun dünyanın yaklaşık yarısını kapladığını ve El Niño'nun bu suların normalden daha sıcak, La Nina'nın ise normalden serin olmasını sağladığını anlatan Kurnaz, bu nedenle bu sular sıcak olursa dünyanın ortalama sıcaklığı da artıyor. Yani sadece orası sıcak olduğu için ortalama artmıyor. Oranın sıcak olması dünyada geri kalan her yerin sıcaklığının biraz daha yükselmesine neden oluyor dedi. Kurnaz, iklim değişikliğinin sıcaklıkların devamlı artmasına neden olduğunu, sıcaklıkların El Niño senelerinde daha fazla, La Nina senelerinde ise biraz daha az arttığını belirtti. El Niño etkisinin Mayıs ayı sonunda etkisini kaybedeceği öngörüsünü paylaşan Kurnaz, daha sonra sıcaklıkların biraz daha azalacağını, gelecek yaz mevsiminin 2023 yazı kadar sıcak olmayacağını ve geçen seneki gibi rekorlar görülmeyeceğini ifade etti. Kış kuraklığını mevsim normallerinin altında düşen yağış miktarı şeklinde tanımlayan Kurnaz şu görüşleri paylaştı. Türkiye'de Aralık ve Ocak ayları oldukça yağışlı geçti. Şubat'ta ve şimdiye kadar Mart'ta çok fazla yağış görmedik. Bu çok beklediğimiz bir şey değil ama hiç olmayan bir şey de değil. Ama bu yazın sonundan itibaren El Niño etkisini kaybedip La Nina geldiğinde Eylül, Ekim ve Kasım ayları nispeten daha az yağışlı geçecek gibi duruyor. Normalde sonbahar ve kış yağışlar azalabilir. Bunun için de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ama bu kesin bir kuraklık demek değil şeklinde ifade etmiş. Tarımda ihtiyaç duyulan yağışların esasında Mart ve Nisan yağışları olduğunu işaret eden Kurnaz, Şubat ayı boyunca Türkiye'nin hiçbir bölgesine yeterli yağış düşmediğini, bunun Mart boyunca sürmesi ve Nisan ayına sarkması durumunda Türkiye'de tarım sektöründe ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Paris Anlaşması'nda küresel ısınmayı sınırlamak için belirlenen 1,5 derece hedefinin son 12 ayda aşıldığını, ancak bu hedefin kalıcı olarak aşıldığını söylemek için henüz erken olduğunu bildiren Kurnaz sözlerini şöyle tamamladı. Her yıl 1,5 derecenin üzerinde ısınma yaşandığında 1,5 derece hedefinin aşıldığı söylenebilir. Şu anda son 12 ayın sıcaklığı 1,5 derecenin üzerinde. Haziran ya da Temmuz ayı birazcık normalin hafif çevresinde olursa rakam 1,48'e düşebilir. Bu yüzden 1,5 derece hedefinin aşılması bugün, yarın olacak şeyler değil. önümüzdeki 3-5 yıl içinde aşılacak. Her ayın ortalama 1,5 derece sıcak, her ayın ortalaması 1,5 derece sıcak olacak ki kalıcı olarak aşıldı diyebilelim. Bunu demek için birkaç sene daha var önümüzde. Evet, bu haftalık iklim bültenimizin sonuna geldik. Size veda etmeden sizi Art Garfunkel'in Waters of March parçasıyla baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bu hafta da bir süredir devam ettiğimiz üzere iklim masasıyla birlikte akademisyenlerle görüşüp iklim değişikliği ve ekoloji alanında bilgi birikimimizi geliştirmeye ve oluşturduğumuz bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de bir akademisyen konuğumuz var. Duygu Bütün'le birlikteyiz. Kendisi Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ve hepimizin çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir test çalışması var. Türkiye illerinin iklim risklerini irdeleyen bir çalışma yapmış ve bu çalışmayı iklim masası haberleştirmiş. Biz de sizinle bu haber üzerinden konuşacağız. Önce Duygu Hanım'a hoş geldiniz demek istiyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk Savaş Bey. Teşekkür ederim girişiniz için.
Duygu Hanım, bizi bir miktar kendinizden söz etmek ister misiniz? İlgilendiğiniz konulardan.
Tabii ki. 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum ben şehir plancısı olarak. Daha sonrasında hemen çare vermeden yine ODTÜ'de kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler programında yüksek lisansıma başladım. 2016 yılında tamamladım. Orada da yine iklim değişikliği üzerinden iklim ağları kapsamında bir test çalışması yürütmüştüm. Daha sonrasında aslında iklim risklerinin ele alınması gerektiğini düşündüğüm ve burada bir eksiklik gördüğüm için doktora çalışmalarımda tamamen yine ODTÜ ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde doktora çalışmalarımı iklim riskleri üzerine oluşturmayı hedefledim ve bu şekilde süreç akmaya başladı. Bu tarihlerde tabii ki ben bir yandan da Amasya Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde aslında derslerimi vermeye devam ediyordum. İklim değişikliği ve kent planlama dersleri de bu kapsamda aslında çok önemsediğim bir ders olarak vermeye başladım bu süreçte. Dolayısıyla tamamıyla aslında iklim değişikliği, bunun kentle olan ilişkisi ve nasıl mücadele edebiliriz konusunun kent bağlamında ele alınıyor olması ya da bölge bağlamında ele alınıyor olması problemini aslında biraz kendime dert edinerek çalışmalarıma devam ettim.
Çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için. Biz hemen sizin çalışmanıza, test çalışmanıza dönelim. Türkiye illerinin iklim riski ile ilgili yaptığınız bu çalışmada hangi yılları veri olarak aldınız? Yani biz dinleyiciler, takipçileri, programın takipçileri olarak nasıl anlamalıyız? Birazdan ayrıntılı konuşacağımız bu riskleri. Bugüne ilişkin mi bu bilgiler oluşturuldu yoksa gelecek projeksiyonu var mı?
Aslında literatürde geçtiği tanımıyla birlikte riskin aslında gelecek üzerinden şekillenmesi gerekiyor. Çünkü risk bir potansiyel durum. Dolayısıyla aslında gelecek projeksiyonu içermesi gereken bir sistem. Aslında tezde bunu çok açıklamaya çalışmıştım. Şöyle, Türkiye'deki bu benim kullandığım verilerin aslında bütün 92 tane bir indikatör setim var. Bunların hepsinin projekte edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla böyle bir durumun altından kalkmak olanaksızdı ve hocalarımla da konuştuğumda aslında dediler ki mevcut durumu ortaya koy, o zaten gelecek öngörüsünü verecektir sana. Dolayısıyla veri ve bunu projeksiyondaki olası hataları engellemek adına 1971 ve 2018 yılları arasındaki meteorolojik verilerin aslında kapsamı benim de çalışma konumun tarihsel içeriğini oluşturmuş oldu. Yani yaklaşık ne kadarlık bir hemen hesaplı 47 yıl yapıyor yanlış hesaplamadıysam şu an hızlıca 2018'e kadarki kısımları dikkate aldım. Dolayısıyla 1970 ve 2018 yılları arasındaki durumun ifadesi aslında bu.
Peki biz şöyle devam edelim isterseniz. Bu bahsettiğimiz iklim risklerini başlıklarıyla bize bir tanımlar mısınız, tarif eder misiniz? Sonra belki illeri tek tek geçmek gerekir. Daha ayrıntılandırmak gerekirse. Yani bu bahsettiğiniz iklim risklerini ana başlıklarıyla nasıl tarif edebiliriz?
Bunlardan aslında 4 tane iklim riski belirledim ben bu çalışma kapsamında odaklanma konusu olarak. Bir tanesi sıcak hava dalgalarıydı bunun. Çünkü aslında Türkiye'nin çok büyük bir kısmı kentlerde yaşıyor ve sıcak hava dalgasından ciddi oranda etkileneceğimizi gördüğüm için kentlerin sıcak hava dalgasındaki durumunu ortaya koymak için bir sıcak hava dalgası riskine bir odaklanmak istedim. Daha sonrasında kuraklık önemliydi benim için. Çünkü yine aslında kırdaki bu kuraklık durumunun kırın geçim kaynaklarını, doğal kaynaklara çok bağımlı oldukları için elinden alma ihtimali olduğu için. Bir yandan da aslında pandemide de gördük bunu. Kentle kır arasındaki bağlantıların kopmasıyla aslında kent tamamıyla kıra bağımlı ve bunu nasıl çözebileceğimiz konusunda da belli başlı problemler var. Kuraklık sadece aslında gördüğümüz gibi sadece kırı etkileyen bir şey değil, kenti de etkileyen bir olgu haline gelmeye başladı. O yüzden kuraklığa da yer vermek istedim çalışmamda. Buna bir diğeri orman yangınlarıydı. Orman yangınları da özellikle son yıllarda ülkemizde çok ciddi sonuçları olan, sadece insan yapımı unsurlar için de değil, biyoçeşitlilik açısından da ciddi tehdit içeren bir konu. Dolayısıyla orman yangını da bunlardan bir tanesi olarak yer aldı çalışmada. Sonuncusu ise sel riskini ele almak istedim. Çünkü birçok özellikle Türkiye'nin kuzey kısmında Karadeniz bölgesinde ciddi anlamda sel mağduriyeti yaşayan bölgelerimiz var. Dolayısıyla aslında sıcak hava dalgası, kuraklık, orman yangını ve sel üzerinden 4 adet iklim, 4 tip iklim riski üzerinden gitmek istedim. Ve bu sonra onları bir bütün çerçevede sunmaya çalıştım tezin son kısmında.
Bu iklim krizi ana başlıklarını programımızın dinleyicileri de ya da iklim kriziyle ilgilenen herkes de gayet yakından takip ediyor. Toplumun çok büyük bir kesimi bunların hepsini bizzat yaşıyor. Orman yangınları geçen yıllarda ülkemizde çok ciddi duyarlılık yaratmıştı. Ancak sıcak dalgalarıyla binlerce insanın birçok ülkede kaybedildiğini geçmiş yıllarda biliyoruz. Sellerle bazı ülkelerin neredeyse yarısının yok olduğunu yakın zamanda Pakistan'da, Bangladeş'te, Hindistan'da yaşanan felaketlerde gördük. Yine aynı şekilde son yıllardaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de gerçekten gıda güvenliğinin iklim krizinin en önemli sonuçlarından bir tanesi oluşu tartışma konusu. Bu ana başlıklarla ilerlediğimiz zaman anlaşıldığı kadarıyla bizim ülkemizde çok ciddi risk altında, biz de aynı gezegende yaşadığımıza göre biz iller bazında konuşursak daha çok ilgi çekecek galiba. Hangi bölgelerin en çok risk altında olduğundan bahsederek başlayalım ve belki de bu bölgelerin hangi tür risklerle karşı karşıya olduğunu siz bize anlatmak istersiniz.
Tabii ki. Bir yandan da ben haritalarımı da açayım, gözümün önünde olsun.
Evet, aslında bu bir haritalama çalışması değil mi?
Evet, doğru. Yani aslında haritayla ortaya koymak istedim. Çünkü aslında kamuoyunun doğrudan haritalar üzerinden bir sonuç okumasını istedim. Çünkü metinler genellikle çok okunur olmuyor, bildiğiniz gibi.
Kesinlikle.
Hemen açıyorum. Şimdi sıcak hava dalgası riskine baktığımızda aslında en çok 4 tane ilin ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan ilki İstanbul, sonrasında Ankara, Kayseri ve Gaziantep şeklinde devam ediyor. Burada aslında İstanbul'un en maruz il olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki maruziyetten kastım aslında sıcak hava dalgası kapsamında etkilenen alanın içerisinde bulunan sistemlerin varlığı. Yani İstanbul bildiğiniz gibi çok fazla yapılaşma oranına sahip bir bölge. Dolayısıyla sıcak hava dalgasına doğrudan etkilenme durumunu arttıran bir durum olarak da karşımıza çıkmaya başlıyor bu. Çünkü sıcak hava dalgası aynı zamanda bir ısı ada etkisi yaratmış oluyor. Kentteki gri alanlar sebebiyle daha fazla sıcaklığı daha fazla hissediyoruz biz kırsal alanlara göre kentler içerisinde. İstanbul'da bunun en yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında geliyor Türkiye'de. Dolayısıyla yüksek bir sıcak hava dalgası riski olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri de şaşırtmayacağı üzere yine büyük şehirler. Ankara, Kayseri ve Gaziantep şeklinde ortaya çıktı. Bunlarda da yine aynı tür problemler var. Aslında bir yandan yapılaşmış oranın yüksekliği, kentleşme oranlarının yüksekliği, yani insanların yoğunlukla kentlerde yaşıyor olması gibi aynı zamanda bununla mücadele edebilecek uyum kapasitesine sahip olmaması, baş edebilecek yeteneklerinin sınırlı olması, aynı zamanda hassas nüfuslara ev sahipliği yapıyor olması, bunda geçici koruma statüsü altındaki nüfus olabilir, çocuk nüfusu burada yine dikkate aldığım konulardan bir tanesiydi. Çünkü özellikle 0-4 yaş arası nüfus sıcak hava dalgalarına dayanıksız bir durumda, hassas bir durumda. Çünkü vücut sıcaklıklarını ayarlayamıyorlar. Bir yandan yaşlı nüfus tabii ki önemliydi. Yaşlı nüfus da kullandıkları ilaçlar vasıtasıyla ya da yoksulluk sebebiyle o sırada evinde klima bulunmaması ihtimaliyle örneğin sıcak hava dalgasını baş edemiyor ve ölümlerle sonuçlanan durumlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla hem kırılgan gruplar açısından bir irdeleme var orada. Aynı zamanda geçici koruma statüsündeki nüfusun fazlalığı da yine aynı şekilde. Çünkü bir yandan aslında baş etme kapasiteleri de düşük bu nüfusun. Dolayısıyla bu dört ilin öne çıktığını söyleyebiliriz sıcak hava dalgası riski konusunda.
Sıcak hava dalgasının tabii bizim ülkemizde veriler yeterli olmadığı için kuşkusuz her yıl sıcak hava dalgalarına bizim ülkemizde maruz kalıyor ama dünyada birçok örnekte özellikle yakın zamanda Avrupa'da bununla ilgili önemli bir kriz durumunun ortaya çıktığını biliyoruz ve bunun da kentlerin büyümesiyle beton alanların çoğalmasıyla ilişki olduğunu söylediniz siz de. Bu durumda belki tedbirleri de isterseniz konuşmak gerekirse sizin söylediğinizden kolaylıkla çıkartabileceğimiz gibi bu kentlerin daha fazla büyümemesi, ısı alanları oluşturacak yapılaşmanın mümkün olduğunca erken ortadan kaldırılması, gerekirse dönüştürülmesi gerekiyor anlaşıldığı kadarıyla. Ama bizim kamuoyumuz ve hükümetimiz ya da karar alıcılar bu konuda ne kadar duyarlılar bilmiyorum ama bir kere daha siz tarif ederseniz biz belki 40 kere söylersek duyulur.
Aslında şöyle, şimdi kentleri büyütmemek, geliştirmemek çok mümkün değil. Çünkü belli nüfusları da içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla biz aslında kentleri büyütmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yeni nüfusa yer vermek zorundayız aslında. Dolayısıyla kentler büyüyecek ama nasıl büyüyeceğiyle ilgili problemler var. Yani kenti planlı büyütmek burada önemli. Kenti bir yağ dilekesi gibi kontrolsüz büyütmekten ziyade aslında belli planlar ve projeksiyonlar dahilinde bunu yapmak lazım. Açık ve yeşil alanların önemi çok büyük sıcak hava dalgasındaki mücadelede. Çünkü kentin içerisinde artık o kadar dikkat edilmeyen bir konu haline geldik ki rüya koridorlarını kapatıyoruz. Açık ve yeşil alanlardan çok yoksun bir durumdayız aslında kent içerisinde. Dolayısıyla kentsel boşluklar yaratmak, olabildiğince yeşil alanları sağlamak. Yeşil alanlar çünkü sadece aslında rekreasyonel amaçlı alanlar değil. Bir yandan hem yutak alanları olarak görev yapabiliyor. Bir yandan dediğim gibi bu sıcak hava dalgasının aslında insanları etkileme düzeyini düşürüyor. Çünkü bir yeşil alanın olduğu bir bazen fotoğraflar dolanıyor aslında sosyal medyada da görmüş olabilirsiniz. Yeşil alanın olduğu bir parkın olduğu bir kentsel sokakla tamamıyla gri alanlardan oluşan işte asfalt betondan oluşan bir sokak arasında ciddi derece farklılıkları oluyor. 5-6 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık farkı var. Dolayısıyla kent içerisindeki kurguda aslında yeşil alanlara yer vermek, açık alanlara yer vermek, rüya koridorlarını kapatmamak olabildiğince ve olabildiğince aslında yapı malzemesi seçerken bunu daha sıcaklığı emmeyecek malzemelerden seçmek belki önemli hale geliyor olabilir. Bir yandan tabii ki sadece bunu yapmak da yetmiyor. İnsanların kırılganlığını azaltacak önlemleri de almak lazım. Yani işte işsizlik seviyeleri bile bununla ilgili. Yani yoksulluk seviyelerini aslında düşürmemiz gerekiyor. İşsizlik seviyelerinin düşmesi gerekiyor ki insanlar baş edebilecek kapasiteye erişebilsinler. Yani aslında çok boyutlu ve çok uçucu eklenen bir sürü problemin aslında bir arada çözülmesini gerektiren de bir problem. Yani tek bir şekilde kente müdahale ederek bunu çözemiyorsunuz. Birçok alana müdahale etmeniz gerekiyor sıcak hava dalgası özelinde. Sadece bu da değil aslında. Birazdan söyleyeceğim konularda da yine birçok alana müdahale etmek gerektiğini söyleyebilirim.
O zaman kuraklıktan bahsedelim isterseniz ikinci sırada. Kuraklık riskinin en çok etkilediği illerimizden bahsedip belki bu konuyu biraz irdelemek istersiniz.
Evet, kuraklığa baktığımızda da aslında Türkiye'nin güney kesiminin ciddi bir kuraklık riski altında olduğunu gördüm. Hatta 81 ilin 30'unda yüksek ve çok yüksek derecede kuraklık riski olduğunu söyleyebiliriz. Buna baktığımızda bir yandan bu illerin aslında Türkiye'nin tarım sektörünün lokomotifi olduğu tespitini yapmıştım tezde. Çünkü Türkiye'deki tarımsal üretimin çok büyük bir kısmı bu illerden geliyor aslında bize ve böyle bir kuraklık riskinin oluyor olması bu duruma ciddi bir zarar verecek olabilir. Halihazırda zaten çok ciddi oranlarda bir gıda enflasyonu yaşıyoruz. İklim değişikliği sebebiyle ve kuraklığın daha da şiddetlenmesi ve yoğunlaşması sebebiyle de aslında bu risk ciddi anlamda artacak ve böyle katmerlenecek gibi duran problemler arasında. Bir yandan sadece tarım açısından bakmak da doğru değil. Su kaynakları açısından da bakmak anlamlı. Bir yandan tehdit altındaki türler de yine önemli. Çünkü yaptığım bir hesaplamaya göre aslında Doğa Koruma Birliği'nin Türkiye'deki tehdit altındaki türlerin listesine baktığımda yarıya yakınının, yani %46'sının bu illerde yaşadığını tespit ettim. Dolayısıyla aslında türler içinde, kırılgan türler içinde, nesli tehdit altında olan türler içinde bir problem aslında bu kuraklık düzeylerinin bu kadar yüksek olması. Yani olayı aslında sadece insan ve insan unsurlarına bakarak değil, aslında doğal yapıya da bakarak ele almak gerektiğini düşündüğüm için böyle bir tespitte de bulundum. Dolayısıyla aslında bu illerdeki kuraklıkla mücadele aslında çok çok önemli. Bunun şeyi nasıl olabilir diye soracak olursanız, çözüm önerileri. Örneğin Konya Ovası'ndaki bir ciddi bir problem yaşıyoruz. Biz Konya Ovası'nda gördüğünüz gibi aslında şu an birçok obruk problemi yaşanıyor. Ne oluyor? Su kaynaklarındaki yetersizlik sebebiyle oradaki çiftçiler aslında yeraltı sularından su çekiyorlar. Dolayısıyla artık o kadar derine sondaj atmaya başlamışlar ki artık metrelerce derinliğine obruklar oluşmaya başladı. Halbuki aslında bunun sebeplerinden bir tanesi Konya'nın bildiğiniz gibi aslında bir sulu tarıma çok uygun olmayan bir iklimde bulunuyor olması. Ama oradaki çiftçiler aslında plansız hareketler sebebiyle daha sulu tarıma yönelecek, daha katma değer yaratacak pamuk gibi, işte şeker pancarı gibi ürünler ekmeye başladılar. Dolayısıyla bunlar çok su gerektiren, su talep eden ürünler ve suya ihtiyaç duydukları için de olabildiğince yeraltı suyunu kullanıyorlar. Çünkü su kaynakları, yerüstü suları yok. Dolayısıyla bunu çektikçe artık yeraltı sularının da ciddi eksilmeler başladı ve obruklar oluşmaya başladı. Dolayısıyla tam bir plansızlık örneği aslında. Yani baktığımızda Konya'nın iklimine uygun olan ürünlerin yetiştirmesindense katma değer sebebiyle, günü kurtarmak amacıyla, kısa vadeli gelirler sebebiyle aslında uygun olmayan ürünler yetiştiriliyor ve bu da ciddi bir aslında su problemine yol açıyor. Ve bir yandan iklim değişikliği sebebiyle olan kuraklık bu problemlerle birleşince içinden çıkılamaz bir hale dönüşmüş oluyor aslında.
İklim krizine adaptasyonla ilgili tabii çok önemli başlıklardan bahsediyorsunuz. Diğer iki ana maddeyle de belki devam etmek isteriz. Orman yangınlarıydı bir tanesi.
Evet.
İkisini değerlendirirsek sanıyorum programımızın süresini aşmadan final
yapalım. Öyle
mi?
Tamam, o zaman hızlı davranayım. Şimdi orman yangınına baktığımızda 27 ilin çok yüksek ve yüksek risk seviyelerinde olduğunu fark ettim. Buradaki bu alanlarda, yani bu 27 ilde aslında 3 milyon civarında bir orman köy nüfusu var. Yani orman köy nüfusunun doğrudan orman alanları içerisinde yer aldığını bilirsek zaten 3 milyon nüfusun doğrudan etkileneceğini söyleyebiliriz. Bir yandan türlere baktığımızda Türkiye'deki tüm türlerin %35'i de yine bu 27 ilde yer alıyor. Dolayısıyla türler içerisinden de tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Sadece doğal alanlar ve kır da değil ya da orman da değil aslında buradaki problem. Kentler de bundan zarar görebiliyor. Çünkü artık bildiğimiz gibi orman alanları iç içe geçmiş kentsel alanlarımız var bizim. Özellikle Türkiye'nin kıyı kesimlerinde. Dolayısıyla orman yangını da aynı şekilde hem kenti hem doğal alanları hem kırı etkileyen orman alanlarını, orman köylerini etkileyen bir probleme de sebep olacak gibi duruyor. Sele gelecek olursam da hızlıca 25 tane ilde yüksek ve çok yüksek sel riski olduğunu gördüm. Ve burada aslında kritik altyapıların da bu alanlarda bulunduğunu tespit ettim. Aslında en çarpıcı şeylerden bir tanesi bu. Kritik altyapıdan kastımız hava alanları, enerji santralleri, hastaneler gibi aslında bir afet durumunda çok öneme sahip olan alanların doğrudan taşkın alanları içerisinde yer seçtiğini fark ettim. Aynı zamanda bu alanlarda doğrudan 855 binden fazla bir nüfus da yaşıyor. Yani doğrudan taşkın alanı içerisinde yaşıyor bu nüfus. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmak anlamında da bu. Yani bu verilerin aslında dikkat çekme anlamında benim hedeflediğim, teze başlamadan önce hedeflediğim, ortaya koyma anlamında başarılı olduğunu düşünüyorum aslında.
Bizim profesyonel olarak uğraştığınız akademik alanla da son derece ilişkili tabii ki. Şehirlerin planlaması, evet, bu tür krizlerle baş etmek, adaptasyonunu sağlamak için son derece kıymetli. Peki dileriz karar alıcılar programımızı dinliyordur. Takip ediyorlardır. Evet. Çünkü bazen enteresan cümleler duyuyoruz yetkililerden. Biz bunları bilmiyorduk, biz bunları çalışmamıştık gibi. Halbuki kamuoyuna da açık. Bunları bilmesi gereken insanların karar alıcı olması gerekir tabii ki. Umarım bu bahsettiğiniz çalışmanın değerlendirildiği bir ülkemiz olur. Daha fazla felaket görmeyiz, daha az felaketler, daha kolay baş edebildiğimiz felaketler yaşarız. İklim krizi mutlaka yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz ama umarım adaptasyon süreci en azından daha az acıtır hepimizi diye ummaktan başka Herhalde bir dileğimiz yok, umut etmekten başka. Sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mı çalışmanızla ilgili ya da dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj?
Aslında şöyle bitirebilirim. Anlattıklarından da anlaşılacağı üzere aslında anlatacak çok fazla şey var ve çok boyutlu bir problem bu. Yani her sektörü, her konuyu etkilemediği herhangi bir durum yok. Dolayısıyla birçok alanda topyekün bir mücadeleye girişmek gerekiyor. Yani tek bir sektörde yapılacak müdahalelerin çok çok bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye genelinde ulusal anlamda bu iklim değişikliği mücadele kapsamında hem azaltım hem uyum konuları kapsamında da yapılması gereken çok fazla iş var ve bunu aslında bir bütün olarak ele almak gerekiyor bu problemi diye kapatabilirim ben de son cümlelerim olarak.
Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık tekrar yaptığınız
Ben teşekkür
çalışma
ederim.
nedeniyle. Sevgili dinleyiciler, bugünkü söyleşi köşemizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.